Dersimizin mevzusu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, kimliği ve ne yapmak istediği mevzusudur. Kur'an-ı Kerim'de en çok yer alan peygamberlerden birisi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hak yüce kitabında onun hayatına oldukça geniş yer vermiştir. Ve onun sık sık hayatından önemli merhaleleri gözümüzün önüne getirmiş ve Hazreti İbrahim'in en önemli yönünün bir ayeti kerimede اِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ayetiyle perçimlemiştir. Ki biz bir zaman İbrahim Halilullah'a salavatullahi alen nebi hazretlerine dedik ki bize teslim ol, Rabbına teslim ol, seni yaratan, seni donatan, seni her yönde yöneten, sana rızık veren, sana bütün bu azaları, bu nimetleri ihsan eden Rabbına teslim ol. Ama kayıtsız şartsız teslim ol. Ve İbrahim Aleyhisselam hiç düşünmeden قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ tereddütsüz ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu doğuşundan ta vefatına kadar bu teslimiyet babında her an her merhalede onu imtihan ediyordu. Yani nerede bir olay varsa İbrahim Aleyhisselam için çok acayip, çok bize göre, mantığımıza göre ters. Fakat Cenab-ı Hak onun teslimiyetini ve onun halil oluşunu, Allah'a gerçek dost oluşunu imtihan ediyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelir. Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın evlatları yeryüzünün çeşitli yerlerine dağılıp yerleştiler. Bunun evlatlarından Sam isimli Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın soyu Şam civarına yerleşti ve bir kısmı da gelip Fırat'la Dicle arasına Mezopotamya'ya yerleştiler. Mezopotamya derken tabi Fırat'la Dicle'nin arasıdır doğuşundan ta batışına kadar. Ve bu arada bunun evlatları çoğaldı. Fırat kıyısında oldukça geniş yerler işgal ettiler ve zaman geldi. Bunlar Babililer olarak tanındı ve Babil şehrini kurdular, Ninova şehrini kurdular ki bugün bunların karşılığı Babil dediğimiz zaman Samatra ve civarıdır Irak'ta. Onun yanında Ninova dediğimiz zaman Musul akla geliverir. Bu civarları Babililer devlet haline getirdiler, kendi devletlerinin topraklarına kattılar. Tabi kendilerinden evvel bu topraklarda Naptiler denilen bir silsile, bir sülale oturuyordu ki onlar da kendilerinin akrabalarıydı. Sam'ın sülalesinden gelen bu Naptiler daha sonra Keldanilere yer verdiler. Keldanilere varis oldular. Keldaniler, Naptiler ve ikisinin birleşiminden de Babil İmparatorluğu kuruldu. Tarihte meşhurdur Babil İmparatorluğu ve derler ki yeryüzünde ilk kanun şeklini yazan bunlardır. Kanunları yazan bunlardır, Babililerdir ve Hammurabi diye bir devlet başkanları vardı derler. Aslında bizim için kim olursa olsun önemli değil. Onların taptıkları din ve Rab inancı çok önemliydi. Onların dini Sabiha diniydi. Ne demek Sabiha? Yani onlar yıldızlara, aya taparlardı, güneşe taparlardı. Ama bu üçgenin içerisinde en çok taptıkları yıldızlardı. Ve öyle ki bazı kabileler kendine göre yıldızlar tayin ediyor ve bu yıldızların uğurlu ve uğursuz olduğunu tayin ediyorlardı. İşte böyle bir topluma, aya, güneşe, yıldıza tapan bir topluma Hazreti İbrahim Halilullah Aleyhisselam nebi oluyordu Allah tarafından. Fakat nebi olmadan önceki hayatına kısaca böyle bir bakacak olursak, onun babası Tareh veyahut Azer, bazı tarihçiler der ki Azer ve Tareh aynı insandı. Puthaneye baktığı için Nemrut ona Azer unvanını takmıştı. Lakabıydı Azer. Bazısı derdi ki Hazreti İbrahim'in babası Tareh'tir. Efendim dindar bir insan. Fakat vefatından sonra amcası Azer'le annesi evlendi. Ve onun için İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi Azer'le geçti. Doğruyu Allah bilir. Bizim için kim olursa olsun önemli değil. Ehli iman olsaydı rahmetle yad edecektik. Kur'an-ı Kerim iman etmedi işaretini verdiği için, Azer için tabi, biz de herhangi bir şey söylemiyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Ve bu Azer'le Hazreti İbrahim'in annesi evliyken Hazreti İbrahim Aleyhisselam oluyor. Tabi putlara baktığı için, puthaneye baktığı için kendisine Azer denilmişti. Ve aziz Müslümanlar, günlerden bir gün Nemrut bin Kenan, yani Kenan'ın oğlu Nemrut, orada Babil'de hükümrandı, hükümdardı, hükmünü sürüyordu. Ve aradan böyle günler, seneler akıp geçtikçe imparatorluğu büyüyor, zulmü büyüyor, çevreye zulüm yayıyor. Günün birinde kahinler dediler ki, yüce imparatorumuz, biz yıldızlara baktık, yaptığımız kehanet sonucu anladık ki bu senenin içerisinde dünyaya gelecek bir çocuk senin saltanatını yıkacak. Senin cebarutiyetine son verecek. Ve Nemrut buna çok kızdı, çok darıldı. Nasıl olur da bir çocuk benim hükmettiğim, benim Rab olduğum bir toplumdan çıkacak ve benim Rablığımı, benim uluhiyetimi yıkacak. Buna darılan Nemrut hemen yapacağı ilk iş, ki tarih boyunca baştan sona kadar böyle başlamıştır. Böyle efendim gadar insanlar, böyle ceberrutiyet sahibi insanlar son çare zorbalığa başvururlar. Hakikatte güçleri yetmedi mi? Güçleri karşısındakini mağlup etmeye yetmediği an hemen zorluğa, zorbalığa başvururlar. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyledir. Yani zalimlerden hiçbir zaman merhamet olmaz. Zalimler hiçbir zaman yumuşamaz. Bilhassa Allah davasına karşı. Ve bu Kenan, Nemrut bin Kenan ne yaptı? Hemen parlamentosunu topladı. O zaman da bir parlamentoları vardı, meclisleri vardı, millet meclisleri vardı. Kendilerine göre bu meclis halkın içinden seçilmiş saygın kişiler, düşünen kişiler, ama hepsi birbirinden zorba, birbirinden hırsız, birbirinden vurguncu insanlardan teşekkür etmiş bir parlamentoydu. Nemrut parlamentosu. Ve parlamentonun bir kararı çıktı o gün. Dediler ki bu doğacak çocuğu biz bulamayız. Ne yapalım? Nemrut'un imzasıyla, ki Nemrut veto etmemişti onu, kabul etmişti. Nemrut'un imzasıyla efendim o sene Kenan ellerinde, yani Mezopotamya, Babil İmparatorluğu içerisinde bulunan ne kadar kadın çocuk doğurursa doğursun bütün çocuklar kılıçtan geçirilecek. Zulme bakın. Rablığa bakın. Rab böyle midir? Haşa ve kella. Rab merhametli olur. Rab insaflı olur. Rab raiyetine merhamet eder. Ama Nemrut raiyetine zulmediyordu. Çünkü adı Nemrut bin Kenan. Evet. Ve Nemrut bu kararnameyi, bu kanunu çıkardıktan sonra o sene içerisinde ne kadar çocuk varsa hepsi kılıçtan geçirildi. Düşünün, annesinden doğan çocuğu daha kundağa sarılmadan kılıçtan geçiriyorlar. Ve nihayet dönüyoruz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine. Onun da annesi hamiledir Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ki hamileliği belli etmiyor. Yani bakıldığı zaman o hamile mi değil mi belli etmiyor. Ve aradan aylar geçiyor. Çünkü önce farkına varırsa onlar da Nemrut'a itaat ediyorlar. Hatta Azer Nemrut'un yakınlarından birisi. Belki çocuğunu düşürmeye yol arayacak. Fakat Cenab-ı Hak murat etti mi ana karnında çocuğu bile gizler. Yani Allah'ın emri geldiği zaman hiç kimsenin hükmü geçmez. Herkes istop eder. Ve aradan aylar geçiyor. Hazreti İbrahim annesi farkına varıyor ki hamile. Ama aradan zaman geçmiş. Birkaç ay geçmiş. Ve babası diyor ki ne yapıp yapalım bu çocuğun doğumunu sağlayalım fakat Nemrut görmesin. Hele bizim gibi birisi böyle bir şey yaparsa, ki yakınları o sene hiç kimse dünyaya çocuk getirmemeye çalıştı. Biz bunu böyle yapmamız lazım. Çocuğu Nemrut'a göstermememiz lazım. Ve oradan o bulundukları Babil bölgesinden uzaklaşmaya kalkıştılar. Azer Hazreti İbrahim'in annesini aldı. Oradan uzaklaştılar. Ve uzaklaştılar. Bir rivayette Küfe şehrine doğru gittiler. Küfe şehrinde Kusi kasabasında bir mağaraya Hazreti İbrahim'in annesini yerleştirdi. Bazı rivayetlerde de bu tarafa geldi. Hangi tarafa giderse gitsin bizim için önemli olan Hazreti İbrahim'in davası ve teslimiyetidir. Evet. Ve aziz Müslümanlar, o mağara içerisinde Cenab-ı Hakk'ın vaadi tamam oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kuvvetli kavillere göre Muharrem ayının 10. günü, Aşura günü dünyaya teşrif buyurdular. Fakat hiç kimse yoktu. Annesi ve kendisi, sadece Cenab-ı Hak olayı rasat ediyordu, mürakabe ediyordu. Babası bile o anda orada bulunmuyordu. Ve İbrahim Aleyhisselam o mağarada gözünü açıyor. Günler, aylar o şekilde geçiyor. Arada babası gelip bir ziyaret ediyor, başvuruyor. Ve çocuğu sevmeye başladılar, gizlemeye başladılar. Fakat İbrahim Aleyhisselam'da şu vardı. Herkesten, bütün çocuklardan farklı olarak çabuk gelişiyordu. Çabuk bir gelişme istidadı vardı. Yani normal bir çocuk 2 senede yürüyorsa Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha kısa bir zamanda yürüyor, daha kısa bir zamanda konuşuyor ve diğer çocukların senelerce sonra düşünemeyeceği şeyi İbrahim Aleyhisselam Allah'ın izniyle bir anda düşünüyordu. Nasıl düşünmesin, nasıl gelişmesin ki sulbünden, neslinden gelenlerin hepsi peygamber. Hepsi peygamber. Hazreti İshak, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup ve en sonunda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir cet, böyle bir nebi elbette ki en mükemmel olması gerekiyor o gün için. Ve aziz Müslümanlar, Hazreti İbrahim yavaş yavaş böyle büyüyüp geliştikçe babası, annesi kendisini kontrol ediyorlar ve günün birinde işte İbrahim Aleyhisselam meşhur sorusunu soruyor. Anne diyor, bu gözümüzün önünde gördüğümüz eşyayı kim yarattı? Yani bu hadiseler kendi kendine olamaz. Bunların bir Rabbi var, bir terbiye edicisi var, bir monte edicisi var. Bana söyler misin, bu alemin Rabbi kimdir? Ve annesi susuyor. Her gün bunu soruyor. Yıldızı kim yarattı, dünyayı kim yarattı, denizleri kim yarattı? Böyle gözünün önüne gelen her şeyi soruyor. Ve annesi hiç buna cevap vermiyor. Ve günün birinde annesine artık samimi olarak soruyor. Diyor ki, anneciğim Rabbin kimdir? Senin Rabbin kimdir? Kainatı bir tarafa bıraktık. Senin Rabbin kimdir? Rab, burada hep dikkat edin bakın. Rab ifadeleri var. Allah demiyor, Rabbin. Rab ne demektir biliyor musunuz? Rab, kelime kavramı olarak, yani lügat olarak, Rab demek terbiye edici. Terbiye edicin kimdir? Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, beni Rabbim en güzel şekilde terbiye etti. Kur'an-ı Kerim'de ibadetle ilgili birçok ayet-i kerimelerde Rabbekum Rabbahum diye hitap eder Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam da senin Rabbin kim, seni kim terbiye etti? Ne demek? Bu gözleri buraya kim taktı? Bu gözleri kim terbiye etti? Halbuki et parçasıdır. Bu göz görüyor, kulak yine et parçasıdır. Fakat görmüyor, o da işitiyor, göz de işitmiyor. Bunlara, bu etlere bu terbiyeyi kim verdi? Dile kim konuşma terbiyesi verdi? Ciğere ciğer olma terbiyesi kim verdi? Ellere el olma terbiyesi kim verdi? Bunları kim istedi de böyle oldu? Bunu demek istiyor. Ve Hazreti İbrahim annesi cevap veriyor. Benim Rabbim senin babandır. Ve İbrahim Aleyhisselam biraz daha düşünüyor. Peki babamın Rabbi kimdir? Deyince kadın korkuyor, ürkülüyor. Çünkü Hazreti İbrahim'de yüksek bir deha var. Baktığı zaman annesi bile ondan ürküyor. Ve neticede sık sık bu sorulup giderken babası bir gün geliyor. Babasına da bunu soruyor. Baba, Rabbin kim? Ve babası diyor ki benim Rabbim Nemrut'tur. Nemrut benim Rabbimdir. O daha akıllısı tabii. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam çekinmeden soruyor. Peki Nemrut'un Rabbi kimdir? Yani Nemrut ilah değildir. Nemrut'u kim yarattı? Nemrut'un Rabbi kimdir deyince babası kızıyor. İşte orasına karışamazsın diyor. Ve dönüp annesine diyor ki, hatun, olmasın bu kahinlerin haber verdiği Nemrut'un tahtını tacını dağıtacak olan kişi bizim evladımız olmasın. Ama bu olursa ne kadar kötü olur deyip anne baba konuşuyorlar. Fakat Allah bir defa murat etmiştir. Ne kadar kaçarsa kaçsınlar Allah'ın hükmü yerine gelecektir. Ve böyle sürüp giderken artık çaresi yoktur. Ne yapıp yapmalı? İbrahim Aleyhisselam'ı artık mağaradan çıkarmalı. Çünkü yaşı da bir hayli ilerlemiştir. Yani çocukluğu artık atıyor, yavaş yavaş gençliğe doğru gidiyor. Ve getiriyorlar kendisini şehre. Fakat Nemrut unutmuştur. Nemrut'un parlamentosu da unutmuştur. Zulüm gevşemiştir. Artık bu işin peşini fazla takip etmiyorlar. Ve farkında da değiller ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam o senede doğmuştur diye Allah bu işi farkına vardırtmıyor onlara. Ve geliyorlar, şehre yerleşiyorlar. Hazreti İbrahim'in babası puthanenin bekçisi olduğu için, yetkili bir kişi olduğu için oğlunu da, Hazreti İbrahim'i de diğer kardeşleriyle birlikte puthaneye alıyor. Ve puthanede yatıp kalkıyorlar. Gündüz olunca evlatlarına Azer birer put veriyor, çarşıda sattırmak için. Aynı zamanda da put yapıyor. Yani put yapan bir insan. Hani bugünkü tabiriyle modern bir isim söylüyorlar. Heykeltıraş. Halbuki put yapıcı. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam diğer kardeşlerinden farklıdır. Çarşıya çıkıyor, onlar o putları satarken methediyorlar, övüyorlar. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle demiyor. Çarşıda satarken diyor ki, ne faydası ne de zararı olmayan, size dokunmayan bu putlar satlıktır, almaz mısınız? Müşterileri tiksindiriyor, halkı tiksindiriyor. Niçin? O günkü halk ondan çok kızıyor, o kelimeden, putlara ilişmekten. Putperestler ya. Hiçbir put satmadan akşam eve dönüyor, puthaneye dönüyor. Ve babası da bu işin farkında, ondan oldukça kızıyor. Ve böyle günler, aylar, seneler akıp geçerken, nihayet bir gün böyle millete toplanmış bir yerde, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, annesi, babası hepsi bir arada dururken, onlara meşhur sorusunu yöneltiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu şöyle anlatır Cenab-ı Hak, Estaizu billah, وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam yerin göğün yaratılışı hakkında, melekutiyeti hakkında soru soruyor. فَلَمَّا وَقْتَكِ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ Kavmine dedi ki, ey kavmim, gece olduğu zaman İbrahim Aleyhisselam'ın inançsızlığından değil, kavmine Allah'ın ispatını yaptıracak. Hani bütün nebiler tertemiz doğarlar, şirke falan girmezler. Cenab-ı Hak onları korur. Kavmine dedi ki, gece zamanı olunca, dedi ki, sizin şimdi Rabbiniz öyleyse bu doğan yıldızdır. Madem ki gece oldu, bu yıldız doğdu, bu kevkepler, bu galaksiler görünmeye başladı, öyleyse sizin Rabbiniz budur dedi. Ve bunu söyleyince kavmi de güldü, beğendi. Çünkü Sabiha dinine mensup. Dediler ki, İbrahim gevşedi işte. Nihayet kabul etti Rabb'in yıldız olduğunu. Fakat sonunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok baliğane bir cevap veriyor. Diyor ki, فَلَمَّ اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبِّ الْآفِلِينَ Bakın o battı dedi. Öyleyse ben batan şeyleri Rab olarak sevmem. Bu ne demektir? Batan şeyler Rab olamaz. Ufule eren şeyler Allah olamaz. Biri Allah mı? O batmayacak. O batmaması lazım. Onun yok olmaması lazım ki her şeyden haberdar olsun, her şeyi görüp gözetsin. Fakat Sabiyacilerin, yani o Sabiha yıldız dinine tapanların dinini hemen İbrahim Aleyhisselam bir kelimede çürütüyor. E sizin Rabbiniz kayboldu, battı. Ben de batan şeyleri sevmem. Neticede ay doğdu biraz daha büyükçe. Dedi ki, öyleyse budur Rabbiniz. Kavmi biraz gevşedi, dediler ki İbrahim Aleyhisselam vazgeçti. Fakat hemen onu da çürüttü, bu da battı dedi, bu da kayboldu. Vaktaki sabah oldu, güneş doğunca dedi, öyleyse Rabbiniz budur. Bu biraz daha büyük, biraz daha haşmetli. Fakat akşam olunca o da battı. Ve sonunda dedi ki, ey kavmim, görüyorsunuz ki her şey batıyor. Ama ben öyle bir Rab istiyorum ki ve öyle bir Rab biliyorum ki batmaz, kaybolmaz, ölmez, öldürülmez bir Rab'dır ki ben ona şirk koşmadan beriyim dedi ve bundan artık darılmaya başladılar. Babası bu işin önünü almak için tek çare dedi ki, ben bunu puthaneden dışarıya çıkarmayayım. Çünkü bu başımıza iş açacak. Hani korku korku korkunun sonu nereye varacak? Nihayet yine Allah hükmünü tamamlayacaktır. Bu geçmişte de böyleydi. Korkuldu korkuldu fakat Allah hükmünü tamamladı. Bugün de böyledir. Korkuluyor korkuluyor fakat ne kadar korkulursa korkulsun Nemrut bin Kenanların sonu geldi. Bugünkülerin mi sonu gelmeyecek? Yani Kur'an'a ilişenlerin, İslam'a, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilişenlerin mi sonu gelmeyecek? Nemrut'tan daha cebarut olanların, daha efendim gururlu kibirli olanların sonunu getirdi Hazreti Allah Celle Celaluhu. Evet. Ve Hazreti İbrahim'i puthaneye kapattılar, fazla insanlarla görüştürmüyorlardı. Ve İbrahim Aleyhisselam bunu fırsat bilmiş, puthanede önüne yemek indirmişler putların, putlara sesleniyor, hadi yiyin, siz de acıkmadınız mı? Günlerdir bir şey yemiyorsunuz. Yanındaki delikanlılar da kızıyordu putlara bunu söyledikçe ve onlar da kızıp puthaneyi terk ettiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam baktı ki olmuyor, netice baltayı eline aldı, puthanede ne kadar put varsa hepsini paramparça etti. Ve getirdi baltayı da büyük putun, yani onların büyüklerinin başına astı. Asınca O şekilde duruyor, halk bayramdan döndü, bir de ne görsünler ki puthanelerinde bütün heykeller kırılmış, darmadağın edilmiş. Ne yapalım, bunu kim yaptı diye şikayet ettiler. Tabii o zamanki emniyet görevlileri geldi, bu putları kim kırmış? Çok büyük bir hadise, putlar kırılmış. Kendi elleriyle yaptıkları taştan, tunçtan, demirden, efendim ağaçtan, alçıdan yapılan putlar kırılmış. Ne büyük bir hadise. Yani Babil İmparatorluğu'nun yas tutması lazım. Halbuki Allah'a ilişiliyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor o dönemde. Çünkü Allah inancı yoktur ama putlar kırılmış, kıyamet kopuyor. Hemen Nemrud'un parlamentosu toplanmış, ne yapacağız, nasıl olacak, bu iş nereye varacak? Ve netice Hazreti İbrahim'e soruyorlar, niçin bu işi yaptın? Biz dikkat ediyoruz ki putlar bu işi yapamaz. İşte Hazreti İbrahim beklediği nokta da burasıdır, can alıcı nokta. Diyor ki, bu putları kim kırdı, niçin kırdınız? Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam, olsa olsa diyor, bu putu bu büyük ilah kırdı. Sizin ilah diye taptığınız bu büyüğü kırdı. Nasıl kırır? Bu küçüklerden hoşlaşmadı, kırdı. Yani bu büyük put şirkten kızdı. Şirki istemiyor. Allah bir olur. Birkaç tane olabilir mi? Ve onlar derler ki bu mantıksızlıktır. Çünkü bu putların, bu heykellerin faydası ve zararı kimseye dokunamaz ki. Bunlar camit cisimlerdir. Ve bu put da, büyük put da eline baltayı alıp küçükleri kıramaz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyleyseydi bir ahmaklar, putu kıramaz, yerinden kıpırdayamaz şeylere nasıl ilah diyorsunuz, nasıl Allah deyip de tapıyorsunuz? Faydası ve zararı olmayan şeylere, ben bir ilah biliyorum ki karı ve zararı dokunan, şeriki olmayan, ortağı olmayan bir yaratıcı bir ilah biliyorum. Kainatın Rabbi Allah Celle Celaluhu. İşte orada kıyamet koptu ve hemen parlamento olağanüstü toplandı. Nemrud'un imzasıyla ne yapıp yapalım? Bunun hayatına son verelim. Nasıl son verelim? Ve Nemrut yanına çağırdı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, senin Rabbinin hüviyetini bana anlat bakayım. Senin Rabbin nasıl bir Rabbmış? Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Sure-i Bakara'daki o meşhur mücadelesini ona mealen şöyle dedi. Benim Rabbim ölüyü diriltir, diriyi öldürür, hayat verir, hayatı alır, bir daha döndürür. Rabbim öldürmeye, diriltmeye muktedirdir. Deyince Nemrut güldü. Bu zor bir şey değil dedi ya İbrahim. Ben de öldürür diriltirim. Nasıl öldürür diriltirsin? Ve orada bir şey daha sormuştu Nemrut. Sen öldürüp diriltme olayını görmüş müydün, gördün mü ki? Hazreti İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Ve oradan hemen zindandan iki tane köle çağırdılar. İkisi de ölüme mahkum. Nemrut mantığına bakın, Nemrut aklı. Dedi ki bak bu ikisi de ölüme mahkum. İkisi de ölmüş sayılır. Yarın öldürülecekler. Şimdi ben birini bağışlıyorum. Bu ne demektir? Yani diriltiyorum. Ha öbürünün de şimdi boynunu vurduruyorum. Vurdurdu. Keyfi küfrü cebri kanun. Yani hiç düşünmeden karar veriyor. Ha bunu öldürün, bunu da bırakın. İşte bunu öldürdüm, bunu da dirilttim. İbrahim Aleyhisselam ona cevap verdi. Dedi ki benim Rabbim yalnız bununla kalmıyor. Güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Senin bunu yapabilir misin? Nemrut orada sustu. Güneş el yetişmez, güç yetmez, Allah'ın hükmünde, Allah'ın iradesinde olan bir cisim. Ve Nemrut susunca İbrahim Aleyhisselam'a gücü yetmedi fakat zorbalık devam ediyor. Canilik, zorbalık devam ediyor. Ve parlamentonun kararı şu ki ne yapalım? Efendim 20 zira boyunda, yüksekliğinde, eninde bir ev yapalım, dört köşeli bir ev yapalım ve içerisine ateş dolduralım, efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bunun içerisine atıp yakalım, başka çaresi yoktur. İmha edelim. İnananı imha edelim ki inananlar çoğalmasın. Hani bir tabir var ya, birini asarsın bini de söz anlar. Bu kafirlerin tabiridir. Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. Herkes dinlenir, hakkı, hakikati tespit edilir. Ve İbrahim Aleyhisselam için bu kararı aldılar. Onu ateşe atacağız. Ve 20 zira yüksekliğinde büyükçe bir dört köşeli ev yaptılar. İçerisinde odun doldurdular. Cehennemvari bir ateş yaktılar. Ve şimdi bu ateşe Hazreti İbrahim'i nasıl atacaklar? Çünkü ateş yüksekte, atılacağı yer alçakta. O duvarın üzerinden içeriye doğru atılacak. Ve ne yaptılar? Düşündüler o gün mantıklı adamlar. Yani bu işte mantığı olan insanlar. Mancınık yaptılar. Dediler ki böyle bir mancınık yapalım, İbrahim'i onun üzerine oturtalım ve ipi kestiğimiz zaman kendi haliyle ateşin içerisine atılıverir. Tabii bunlar böyle bir plan yaparlarken melekler de hayret ediyordu. Ağlıyorlar, figan ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi sen bu çocuğu böyle zorluklarla büyüttün, büyüttürdün daha doğrusu. Ve onu hak din ile sabit kıldın. Fakat görüyoruz ki Nemrut ve avanesi, onun parlamentosu karar almışlar, onu yakacaklar ya Rabbi. Figana başladı melekler. Cenab-ı Hak şöyle dedi, gidin siz ona yardım teklif edin. Eğer sizin yardımınızı kabul ederse siz yardım edin, melekler yardım etsin. Başka ne istersen, yani yetkili geldim, ne istersen yapayım. Ve orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a verdiği sözü hatırlatıyor Cibril'e. Diyor ki ya Cibril, sen de elçisin, ben de elçiyim. Sen Allah'tan nebilere elçisin, ben de Allah'tan insanlara elçiyim. Elçi elçinin işine karışmamalı. Elçi elçinin işine karışmamalı ve en son sözünü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatırken لَمَّا أَلْقِيَ اِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قَالَ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı sırada söylediği son söz, Allah ne güzel vekildir. Yani Cibril necidir ki, melekler necidir ki, kişiler necidir ki, Allah varken Celle Celaluhu. Yani gam mıdır ki Allah'ın olduğu yerde başkasından yardım istemek istememek? Dert midir ki? Hayır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve Cenab-ı Hak ne demişti? Sizden yardım isterse siz yardım edin, benden yardım isterse ben yardım ederim demişti. Ve hakikaten ayet-i kerimeye dikkat ediyoruz. O ip kesildikten sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam havada ateşe doğru giderken Cenab-ı Hak bizzatihi kulna ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateşe dedik ki, Cenab-ı Hak diyor, dedirttik ki değil. Ateşe dedik ki İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. Ve ateş sönüverdi, gül gülistanlık oluverdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam cennet bahçelerinde gezer gibi bir tavır aldı. Nemrut ve avanesi de seyrediyor. Ateş, o cehennemvari ateş Allah'ın izniyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine serin ve selamet oldu. Ve içerisinde birkaç gün kaldığı rivayet edilir. O bahçeli yerlerde gezdi, dolaştı İbrahim Aleyhisselam. Onu bulamıyorlar. Ateş yaktı dediler fakat ardından Cenab-ı Hak orayı cennet gibi bir bahçeye çevirdi. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın taraftarları buna çok sevindi. Nemrud'un taraftarları da buna çok kızdılar, hayıflandılar. Ve Nemrud'un da yavaş yavaş forsu düşmeye başladı. Hani sen Rabb'din, hani sen ilahtın ama bak İbrahim'e gücün yetmedi. Bir çocuğa gücün yetmedi, bugün delikanlıyken yine gücün yetmedi. Ve İbrahim Aleyhisselam orada o ateşten çıktıktan sonra meşhur konuşmasını yaptı. Kavmine tebliğini yaptı. Dedi ki ey kavmim, ben sizi bir olan Allah'a çağırıyorum. Nemrut ise sizi çok olan ilahlara çağırıyor. Halbuki bir derde çok ilah gelmez. Ancak çok dertlere bir ilah gelir. Yani sizin derdiniz bin olsun, yeter ki Allah bir olsun. Gücü yeten bir olsun, sözü geçen bir olsun. Tabii onlar müşrikti. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de dini İslam'ı anlatırken, Allah'ın birliğini anlatırken müşrikler ne demişti? Ya Muhammed, senin ilahını kabul edelim fakat düşün, kainatı nasıl bir ilahla idare edersin? Biz Mekke'yi 360 tane tanrı ile ilahla zor idare ediyoruz. Mantığa bakın, Ebu Cehil mantığı, Ebu Cehil kafası. Biz Mekke'yi 360 ilahla zor idare ediyoruz. Sen koca bir kainatı diyorsun ki bir ilah, bir Allah idare ediyor. Olamaz. De ki 361 biz de kabul edelim. Ve dikkatinizi çekiyorum. Hazreti Bilal'a niçin işkence ediyorlardı Mekke'de? Hazreti Bilal'a diyorlardı ki Rahman söyle, Cemil söyle, Celal söyle, Ekber söyle. Yani ilahına ne dersen de kız olamaz. Ama Kur'an'ın diğer emirlerini söylediğiniz zaman kıyamet kopar. Çünkü müşrik zihniyeti, Ebu Cehil zihniyeti devam ediyor edecek, kıyamete kadar devam edecek. Nemrut bin Kenan gider, nice Nemrutlar gelir. Fakat önemli olan o ki Müslüman disiplinli bir şekilde Allah'ın gösterdiği çizgiden gidecek. İbrahim Aleyhisselam muvaffak nasıl olduysa. Evet. Ve o konuşmasını yaptıktan sonra Nemrut yine yakasını bırakmadı. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun verdiği müddet tamam olmuştu. Onlara gökten ordu falan indirmedi. Eli kılıçlı kalkanlı melek ordusu da indirmedi. Sadece bir ordusunu emirle görevlendirdi ki sivrisinek ordusu koca Babil İmparatorluğunu yakıp yıkıverdi. Ve hatta rivayet edilir, topal bir, ayağı kırık bir sivrisinek Cenab-ı Hakk'a müracaat ediyor. Ya Rabbi, herkes bir kafiri yakaladı, onu gebertti ama bana hiç kimse nasip olmadı. Cenab-ı Hak dedi ki sana öyle birini nasip edeceğim ki tarih boyunca adın söylenecek. Git Nemrud'un burnuna gir. Ve Nemrud'un burnuna girdi, burnundan beynine gitti ve bir sivrisineğe mağlup oldu o kocaman kafalı Nemrud. O koca parlamentoyu yöneten Nemrud, o devlet başkanı Nemrud, Babil İmparatorluğu'nun devlet başkanı Nemrud, bir sivrisineğin karşısında gücü yetmedi, geberip gitti. Tarih sayfalarına silindi. Evet. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam oradan sonra Cenab-ı Hak tarafından göç emri aldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burasını anlatırken bir kelime bahseder ki bizim yöremizdedir. İbrahim Aleyhisselam Harran'dan Filistin'e göç etme emri alınca diyor Peygamber Efendimiz. Harran'dan Filistin'e göç etme emri alınca orada akrabalarını, yakınlarını topladı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın bir rivayette kayınbabasının ismidir Harran, bir rivayette amcasının ismidir, bir rivayette kardeşinin ismidir Harran. Yani buradan Filistin'e doğru göç emri aldı, çoluk çocuğunu topladı, yani çoluk çocuk derken Müslümanların çoluğunu çocuğunu aldı ve önce Filistin topraklarına gidiverdi. Ve orada Filistin'de Cenab-ı Hak Lut Aleyhisselam'a, kardeşi oğluydu Hazreti Lut, dedi ki Lut Sedum kavmine peygamber olacak. Orada Lutiler biliyorsunuz kötü fiil yapıyorlardı. Ve Lut Aleyhisselam da bundan çok kızdı. Cenab-ı Hak da o kızdığı yerin ıslahı için ona görev verdi. Sedumlulara peygamber oldu Hazreti Lut. Ve Hazreti Lut Aleyhisselam'ı orada bıraktılar. Ne kadar enteresan değil mi? Lut Aleyhisselam amcasıyla yolculuk ederken delikanlı. Cenab-ı Hak burada kalacaksın diyor. Allah'a teslim olmuş bir sülale. Lut Aleyhisselam orada kalıyor. Yani benim burada akrabam yok, kimsem yok demiyor. Allah görev vermiş, orada irşat görevi yapacak. Ve Hazreti İbrahim kendisine teslim olanlarla birlikte Mısır'a, Filistin'den Mısır'a göç ediyor. Ve Mısır'da Firavunlar hüküm sürüyordu. Ne kadar büyük bir peygamber ki Nemrut'tan bu defa Firavun'un karşısına geçiyor. Ve Firavunlar hüküm sürüyordu. Onlar da Mecusi dinine mensup ve daha değişik değişik dinler var, Zerduştiler falan var. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara annemiz, hüsnü güzeldi yani, güzelliği çok meşhurdu. Ve bunu görünce hemen güzel bir kadını gördükleri zaman gider yağcılar devlet başkanlarına haber ederlerdi. Ve gidip o zaman başkanları Firavun, o Firavun'a haber ediyorlar. Böyle böyle bir kafile kabile geldi, içlerinde böyle güzel bir kadın var. Ve sorunca, ya İbrahim bu kadın kimdir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki bu benim kardeşimdir. Tabi din kardeşliğini kastetti. Fakat bunu söyledikten sonra da pişman olduğunu da ifade ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ve orada bir adet vardı. Mecusi itikadı hakim olduğu için bacı kardeşe mubahtı. Yani bacı ile kardeş evlenebilirdi. Onun için ona dokunmadılar. Kanunlarında öyle bir paragraf vardı. Bir insan bacısını hiç kimse onun eline alamaz. O vermedikçe. Fakat kanunu kendileri yaptı, kendileri bozdular. Hazreti Ömer'in dediği gibi, şekerden put yapardık, önce tapar sonra da biz yerdik. Tevhid dini hakim olmadan önce böyleydi. Önce başımızın üzerine çıkarır, sonra da onu yerdik. İşte İslam bütün bunları kaldırıyor. Ve kanunu kendileri kaldırdılar. Kendi icat ettiklerini kendileri kaldırdılar. Dediler ki o kadını bana getirin. Ve Hazreti Sara saraya götürüldü. Firavun ona yanaşmak isterken bir peygamber hanımı hemen dedi ki bana müsaade verin, iki rekat namaz kılayım. Ve o büyük kadın seccade üzerine iki rekat namaz kıldı. Dedi ki ya Rabbi, bugüne kadar ben Halilullah'ın hanımı olarak kaldım. Ve onun hareminden de dışarıya çıkmadım, kimseye yan gözle bile bakmadım. Ve bugün ben Rabbim, eğer senin varlığına, birliğine inanmışsam, sana iman etmişsem, bunun gereği olarak bu zalimin şerrinden beni koru. Ve orada adam hemen saralığa düştü. Yani bayılmaya, çarpılmaya müptela oldu. Yerde bayılıp çırpınırken Hazreti Sara annemiz korktu. Ne de olsa bir kadın. Dedi ya Rabbi bu herif burada geberir. Yine belaları bize sürünür. Onun için bunu iyileştir, eski haline döner. Ve Firavun düzeldikten sonra bir daha Hazreti Sara annemize saldırmak isteyince bir daha dua etti. Aynı şekilde düştü. Üç defa aynı şekilde. ve üçüncüsünden nöbetçileri çağırdı. Dedi ki siz bana bir kadın değil haşa sümme haşa bir şeytan getirmişsiniz. Bu neredeyse beni çarpacak, çarpıyor. Ve bu korkusuna binaen de tutup kendisine bir cariye hediye etti. Cariye de kim? Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer annemiz. Ve Hazreti Sara o mübarek kadınla birlikte Hazreti İbrahim'in yanına döndü ve dedi ki Allah bizi zalimin şerrinden kurtardı ve bir de bize bir cariye hediye etti ya İbrahim. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer'den evliliğinden Hazreti İsmail aleyhisselam dünyaya geldi. Hazreti İsmail aleyhisselam dünyaya gelince ne de olsa kadınlık gayretidir. Hazreti Sara annemizin çocuğu olmuyordu. Çocuğu olmayınca da onun diğer kumasının çocuğu olmuş ve arada bazı sürtüşmeler vakı oluyordu. Cenab-ı Hak bu sürtüşmeleri azaltmak için ikinci, üçüncü bir göç emri verdi. Bu defa dedi ki Hacer'le İsmail'i al, bu defa Mısır'dan, Şam'dan bile göç, hicret et. Tabi bu arada İbrahim aleyhisselam irşat görevine devam ediyordu Şam civarında. Mısır'dan Şam'a gelmiş, geri gelmiş. Ve hatta bu arada unuttum söylemeye, deniz kıyısında bir hadiseyi temaşa ediyor. Bakıyor ki ölmüş bir leş, onun üzerine su vuruyor böyle denizin dalgaları. Ve dalga çekildikçe o martılar falan gelip o leşi parçalıyorlar. O arada kalbinden geçti, dedi ya Rabbi ben ölüp dirilme hadisesine inanmıyorum değil, inanıyorum. Fakat kalbimin mutmain olması için bir alamet görmek istiyorum. Bu leş kuşların karnına gidiyor, denizin dalgaları içerisinde kayboluyor. Bu bir daha nasıl dirilecek? Ve Cenab-ı Hak dedi ki ya İbrahim şu dağın başına git, üç tür kuştan veya tavuktan her neyse kes, etlerini döv, efendim onları böyle üç topak halinde, üç ayrı yere, üç ayrı dağın başına koy ve gel sen çağır, sana üçü ayrı ayrı gelecek. Ve hemen burada antiparantez hatırlatayım, bazı ehli boğaz kişilerimiz diyor ki işte çiğ köfte buradan doğdu, haşa ve kella, niçin et dövmüş? İbrahim aleyhisselam haşre alamet olarak, ayet olarak onu istiyor Cenab-ı Hak'tan. Ve İbrahim aleyhisselam o işi yapıyor. Çağırdığı zaman üç tane ayrı ayrı kuş o üç topak etin içerisine ayrılıp huzuruna geliyorlar. Lebbeyk ya İbrahim diyorlar. Ve İbrahim aleyhisselamın kalbi daha itminana kavuşuyor. Yani bir şüphe falan yok, gözüyle görmüş oluyor. Ve Cenab-ı Hak göç emri. Nereye? Gideceksin ya İbrahim. Hangi tarafa? Güneye doğru ineceksin. Yani Ceziretül Arab'a doğru, Arap Yarımadası'na doğru, o sıcak yerde bir kadın ve kundaktaki bir çocuk, bir de yaşlı bir insan. Ve İbrahim aleyhisselam geliyor geliyor ta ki işte başta okuduğum ayeti celilede o ziraatın bitmez, kuşun uçmaz, insanların geçmez olduğu bir yöreye geliyor ki Cenab-ı Hak Cibril-i Emin vasıtasıyla işaret ediyor. Burada kalacaksınız. Ve Hazreti Hacer annemize tabi teslim olmuş bir peygamberin teslim olmuş hanımı, teslim olmuş çocuğu. Ve Hazreti Hacer annemiz ya İbrahim bizi burada mı konaklattırıyorsun deyince seslenmiyor. Ne de olsa bir çocuk, su yok, bir damla su yok. Ama Allah demiş orada bırakacaksın, dağların arasında. Görenleriniz vardır Mekke'nin o uzun uzun yüce dağlar arasında, o ıssız bucaksız yerde bırakacaksın, Allah emretmiş. Bugünkü Sefa Merve arasında bir yerde. Ve İbrahim aleyhisselam başını sallıyor. Naam ya Hacer diyor. Evet seni burada bırakacağım. Ve Hazreti Hacer annemiz hırçın değil sümme haşa. Diyor ki ya İbrahim bizim burada kalmamızı, burada konaklamamızı Allah mı istiyor? Evet ya Hacer Allah istiyor. Öyleyse git ya İbrahim korkma. Biz de korkmuyoruz. Madem ki kainatın Rabbi istemiş, o bize yeter. O suyu da çıkarmaya muktedirdir, ekmeği de göndermeye muktedirdir. Madem ki Allah istemiş, öyleyse tasalanma, endişe etme. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam dönüp dönüp baktı, dönüp dönüp baktı ve nihayet Veda tepesine gelince elini açtı, yalvardı. Ya Rabbi, ihtiyarlık çağında bana ihsan ettiğin evladımı, ehlimi, ziraatın bitmediği bir yere, efendim ekinin olmadığı bir yere, kuşun suyun olmadığı bir yere bırakıyorum. Rabbim sen muktedirsin, sen yardımcısın deyip onlara dua etti. Dua edeydi oradan da ayrıldı. Cenab-ı Hak bir an evvel ayrılmasını emrediyordu. Ve Hazreti Hacer annemizin yanında bulunan bir kırba su belli bir zamana kadar yetişti. Emziriyor, çocuğu emziktedir. Ve aradan zaman geçti. Netice artık süt de gelmez olduğu mübarek göğsünden ve İsmail aleyhisselam çatlarcasına ağlıyor. Ve böyle ağla ağla Hazreti Hacer annemiz bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. Acaba gidip gelen var mı? Bir yeşilti var mı? Bir hayat eseri var mı? Oğluna bir yudum su bulacak. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya ki onun sünnetini bakın ne kadar samimi koşmuş ki, ne kadar samimi, ne kadar teslimiyetli koşmuş ki Allah bugün Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de inne Safa vel Merve min şiairillah. Safa Merve arasında koşmak Allah'ın şiarındandır. Hazreti Hacer'in sünnetini taklit etmek Allah'ın şiarındandır. Cenab-ı Hak bize de o samimiyetle koşmayı nasip etsin orada. Evet. Ve koşup dururken İsmail Aleyhisselam da çatlıyor susuzluktan. Ayaklarını yere vuruyor, ağlıyor. Zorla oturtmuş çocuğu. Ve o sırada Hazreti Hacer annemiz bir de bakıyor ki ne baksın İsmail'in ağdının sesi kesildi. Dönüp bakıyor acaba kurt mu kaptı? Acaba alıcı bir kuş mu götürdü, bir canavar mı aldı, sesi niçin kesildi yavrumun? Dönüp bakıyor ki ne görsün, İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının dibinden efendim billur gibi su kaynıyor. Ve koştu hemen oraya, dağılmasın, kaybolmasın korkusuyla zemzem zemzem zemzem deyince o su oracıkta duruverdi. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah iyiliğini versin Hazreti Hacer annemizin, eğer öyle demese de bu su akan bir ırmak olacaktı. Ama korktu, endişe etti. Kuyu halinde bugün elimizde mevcuttur. Ve o sudan içtiler, kana kana doydular. Artık o suyu gören mahlukat da geldi ve Cürhüm kabilesi geldi oraya yerleşti. Artık Mekke şellenmeye başladı. Fakat bu arada İbrahim Aleyhisselam sık sık gider gelir, çoluk çocuğunun halini, hatırını sorardı. Tabii bu arada Cenab-ı Hak Hazreti Hacer annemize de İshak adında bir evlat nasip etmişti. O da Şam civarındaydı. İbrahim Aleyhisselam bu iki eşi arasında gidip gelip ziyaret ederdi. Kur'an-ı Kerim burayı şöyle anlatır İsmail Aleyhisselam'ı ziyaretinden sonra. Diyor ki فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ. Ne zaman ki büyüdü artık Hazreti İsmail Aleyhisselam babasıyla çalışmaya başladı. Koşmaya, yürümeye başladı. O zaman İbrahim Aleyhisselam çok seviyordu İsmail Aleyhisselam'ı. Ne de olsa 80 küsür, 90 küsür yaşından sonra bir evlada kavuşmanın sevincini herkes çok iyi anlar. Ve bu çocuğu severken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu teslimiyetinin ikinci imtihanını, üçüncü imtihanını soruyor. Birincide ateşe atılma imtihanı, ikincide çoluk çocuğunu ıssız yere bırak ve üçüncüde de öyle bir emir ki tüyleri diken diken eder. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona rüyasında dedi ki ya İbrahim İsmail'ini çok mu seviyorsun? Onu keseceksin. Bizim için onu kurban edeceksin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam acaba yanlış mı gördüm dedi. İkinci gece rüyada aynı şekilde ya İbrahim sevgili ciğerparen İsmail'ini kurban edeceksin. Ve üçüncü günü yine düşündü. Acaba dedi bir eksiklik falan mı oldu falan. Üçüncü günü yine Cebrail Aleyhisselam bu defa Arafat mevkisinde ki Arafat kelimesi de oradan geliyor. Dedi ki ya İbrahim oğlunu keseceksin. Allah emrediyor İsmail'ini kurban edeceksin. Ve Cebrail Aleyhisselam kendisine sordu. Araftu ya İbrahim anladın mı ya İbrahim? İbrahim Aleyhisselam araftu anladım dedi. Ve oraya ne diyoruz şimdi? Arafat. Yani bu kelimenin de orada o isimde çok adı, çok payı vardır. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmek için emir alınca beklemedi. Yani bekleyeyim aradan günler geçsin. Belki Cenab-ı Hak bu işten vazgeçer falan düşünmedi. Ve hemen çocuğuna dedi ki Kale ya buneyye inni ra'a fil menam enni ezbahuke fenzur mâzâ terâ. Ben rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Çocuğuna diyor. Halbuki çocuk babasından ayrılmıyor. Nasıl düşünecek ki sevdiği babası kendisini kesecek? Çocuğuna böyle aklına kapı açmak için ben rüyamda görüyorum. Seni kurban ediyorum. Sen ne diyorsun? Ve o çocuk bakın ne diyor? O Ceddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ene ibn-i zebheyn. Ben iki kurbanlığın oğluyum. Ve ilk kurbanlık Hazreti İsmail Aleyhisselam kâle ye ebetif'al مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ السَّابِرِينَ Baba hiç çekinme, sana ne emrediliyorsa onu yap. Hiç çekinme, tereddüt etme, beni sabredicilerden bulacaksın. Ne büyük teslimiyet. Dedi ki ailece teslim olmuş. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu yönü önemlidir. Hazreti İsmail'in, Hazreti Hacer'in bu yönü çok önemlidir. Biz bazı emirler verildiği zaman değil çocuğunuzu kes. Cenab-ı Hak kurban bayramında kurban kes diyor. 40 hoca soruyoruz. Acaba bana kurban düşer mi düşmez mi? Oğlak mı kessem, keçi mi kessem, kuzu mu kessem? Ne yapsam? Bakın oğlunu kes. Ne büyük emir. Ve Hazreti Hacer annemize gelip diyor ki ya Hacer, İsmail'i giydir, kuşat ve temizle. Ben onu rüyamda gördüm ki kesiyorum. Kurban ediyorum. Allah evladımızı bizden istiyor. Hazreti Hacer kıyamet figan koparmıyor. Ya İbrahim sen Allah'ın nebisisin, Halilullah'sın. Allah sana ne emretmişse onu yap. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu korkutmamak için İsmail'im odun toplamaya gideceğiz deyip ip alıyor, bıçağı alıyor. Fakat Hazreti İsmail Aleyhisselam farkındadır. Ve bugünkü Mina denilen yere gelince şeytan hemen ihvasını veriyor. Ya İsmail diyor, baban seni kesmeye götürüyor. Arkasından kaç ihtiyardır seni tutamaz. İsmail Aleyhisselam yerden bir taş kaldırıyor. Ve şeytana lanet edip onu taşlıyor. Geliyor bu defa Hazreti Hacer annemize, ya Hacer, biricik oğlun, dar dünya evladın, bir tane olan evladını o yaşlı adam götürdü, kesmeye götürdü. Git yetiş, elinden al, kurtar evladını. Hazreti Hacer annemiz o Allah'ın halilidir. Allah ona ne emretmişse o onu yapar. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Ya iblis deyip o da taşlıyor. Ve sonunda geliyor Hazreti İbrahim'e. Ya İbrahim, 90 senedir evlat yüzü görmüyordun. Bir tüyüne hasret kaldığın evladını nasıl kesersin? Bir rüya neticesinde, rüya neticesinde evladını kesiyorsun. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Rabbim bana ne emrettiyse ben onu yaparım. Çünkü vakteki ben ona dedim, Kale eslemtu li rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ve yatırıyor yere, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yanı üzerine yatırdı diyor. Ve bıçağı boynuna çalarken dedi ki, İsmail'im, Rabbim bunu emrediyor biliyorsun. Ve ben istemezdim seni keseyim ama Allah emrettiği için yapıyorum yavrum. Ve Hazreti İsmail Aleyhisselam elini bağlarken, baba elimi bağlama. Hiç zorlama, sana karşı gelici değilim. Bak babacığım, Allah seni ateşe atılırken Cibril'i gönderdi de imtihan etti. Çocuğunu anlatmıştı. Sen orada Cibril'e minnet etmedin, teslim oldun. E ben senin biricik yavrun nasıl Allah'a teslim olmayayım ki? Sen Allah'a teslim oldun, ateşe atıldın. Ben de Rabbıma teslim oldum. Bıçağın altına yatıyorum baba. Merak etme, endişe etme. Beni sabırlardan bulacaksın. İsyan edici değilim. Ne de olsa bir baba yüreğidir. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı arkadan kesmeyi düşündü. Çocuğun ters tarafından bıçağı atmayı düşündü. Fakat Allah Celle Celaluhu müsaade etmedi mi bıçak dahi kesemez. Bıçağı taşa vuruyor, taşı peynir gibi kesen bıçak bir türlü İsmail Aleyhisselam'ın boynunu kesemiyor. Ve o sırada tabii İbrahim Aleyhisselam bıçağa kızıyor. Bıçağı taşa vuruyor, boynuna vuruyor, yine kesmiyor. Ve Cibril-i Emin koltuğunun altında bir kuzu ile, bir koçla, ki cennette senelerce beslendiği rivayet edilir. O koçla geliyor. Gelirken de havada, uzaklarda Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir alıyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bunu görünce La ilahe illallahu vallahu ekber. O Allah ki bir tanedir, başka olamaz. İsmail'imin kesileceğini gördü, emir verdi, gördü. Ve benim halimi bilen bir Allah ki beni kurtardı, o en büyüktür. Ve İsmail Aleyhisselam da o tekbirin içerisine karışıyor. Diyor ki Allahu Ekber ve lillahil hamd. Beni kesilmekten kurtaran Allah'a hamdolsun. İşte bu üçgenin söylediği bu kutsi zikri biz bayramlarda söylüyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de dedi ki وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ سَدَّقْتَ رُؤْيَا sen rüyana sadık kaldın ya İbrahim. İnne kezalike neczil muhsinin. Bunu Kur'an-ı Kerim'de teyit ediyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve İsmail Aleyhisselam da o gün kurban olmaktan kurtuldu ve İbrahim Aleyhisselam da onu kurban etmekten kurtuldu. Yine aradan zaman geçiyor. İbrahim Aleyhisselam bir Şam'a, bir Mekke'ye gidip geldikçe İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam evlendi. Evlenince arada sırada babası gelip gidiyor ve bir gün geldi, hanımını kontrol etmek için yaşlı pir fani olmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bu kadar dehşetli imtihanı geçiren bir peygamberin elbette ki genç kalması olamazdı. Ve hanımına soruyor kapının dışında, kızım diyor, kocanla aran nasıl, kocan nasıldır, nasıl olacak diyor. İşte şöyle yapıyoruz yetişmiyor, böyle yapıyoruz yetişmiyor, ikimiz çalışıyoruz, ben ev işlerinde, o dışarıda, fakat bir türlü doymuyoruz deyince İbrahim Aleyhisselam çok üzülüyor. Oğlu için şükür etmeyen bir kadın layık değildir. Çünkü onun soyundan ahir zaman peygamberi gelecek. Öyle bir hatun olmalı ki devamlı Allah'a şükreden, Allah'a teslim olan. Ve diyor ki oğlum gelince, de ki yaşlı bir adam geldi ve dedi ki bu kapının eşiğini değiştirsin. Bu eşiği beğenmedim kızım, kocana öyle söyle. Ve akşam İsmail Aleyhisselam gelince, bugün burada ben bir koku alıyorum. Hazreti İbrahim'in kokusu, babasının kokusu. Kim geldi diyor bu eve? Diyor yaşlı bir adam geldi. Zamanı kısa olduğu için şöyle şöyle dedi. Dedi ki kocan gelirse selam söyle, kapının eşiğini değiştirsin. Nah dedi, o gelen benim babamdır. Babam ki seni beğenmedi, hadi kalk gidiyorsun, seni boşayacağım. Ve aradan zaman geçiyor, bir başka kadınla evleniyor. Yine İbrahim Aleyhisselam geliyor. Kızım haliniz, keyfiniz nasıldır diye sorunca kadın içeriden diyor elhamdülillah. Su içsek, kuru ekmek de yesek Allah'a itaat ediyoruz. Allah bize öyle güzel nimet veriyor ki biz bu suyun hakkını bile ödeyemiyoruz. Kocamla öyle mesuduz ki bize dua et diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Zürriyetine dua ediyor. Ve dua ettikten sonra diyor ki kocan gelirse selam söyle. De ki aman bu kapının eşiğine dokunmasın. Bu kapının eşiği kalsın. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesi oradan geliyor. O mübarek kadın, o mübarek peygamber Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan. Ve aradan yine zaman geçiyor. İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geliyor. Cenab-ı Hak boş durdurtmuyor. Dikkat ediyor musunuz? Hep koşuşturma. Diyoruz ya Müslümanın tahtili yoktur. Müslümanın istirahatı yoktur. Vazifeden vazifeye, cepheden cepheye, zaferden zafere koşacak Müslüman. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a oğluna bir emir. Burada bir beyt yap. Burada bir beyt yap ki bütün insanlar gelsin orayı ziyaret etsin. Yapıyorlar. İkisi çalışıyor. Babası usta, oğlu yanında kalfa veya çırak. Taş getiriyorlar, çamur yapıyorlar ve bugünkü Beytullah'ı oradaki Allah'ın gösterdiği yerde yapıyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam yaşlı olduğu için yukarıya çıkıp inemezken İsmail Aleyhisselam bir taş getiriyor ve o taşın babasına yardımcı olması için dua ediyor. Tabii ki onun duası kabul olacak. Babam ihtiyardır ya Rabbi, çıkıp inemez, bu taş ona yardımcı olsun. Cenab-ı Hak, madem ki sen ey şefik evlat bu duayı yaptın, bu makam İbrahim'dir, asansör gibi babanı yukarı çıkarır indirir. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o ayağını bastığı taşa Kur'an-ı Kerim makam İbrahim diyor. Orayı musalla edin, namazgah edinin diye emir veriyor. Ne kadar büyük olay değil mi? Bir taş samimiyet ona tecelli edince Allah ona kıymet veriyor, Kur'an'da ona yer veriyor. Makam-ı İbrahim'e musalla. Hazreti Peygamber'e veda hacinde bu emri veriyor. Orayı namazgah edinin. Ve Hazreti İsmail Aleyhisselam Ebu Kubeys Dağı eteklerinde güzel bir taş bulup getiriyor. Diyor ki baba bunu da bu köşesine koyalım. Allah vahiy etmiş onu. Fakat orada bulmuş gibi bir tevafuk-ı ilahi cennetten çıkarılmış Hacer-ül Esved getirip bugünkü yerine koyuyorlar. Ve ardından İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emir veriyor. Ya İbrahim, insanları hacca davet et. Onları çağır, gelsinler Allah'ın ayetlerini görsünler. Beytullah'ı tavaf etsinler. Bu sese lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip gidip o Beytullah'ı tavaf ettiler. Edecekler de kıyamete kadar. Evet. Ve böyle bir hayat akıverdi, geçiverdi. Bakıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam o yıllarda tam 200 küsur yaşına gelmiş. 200 senelik bir hizmet, 200 senelik bir çile. Mağarada doğuşundan bu hadisenin geçişine kadar 200 yaşına gelmiş. Hanımı Sara 127 yaşında olduğu rivayet ediliyor. Geliyor Şam'a bu defa bu kadının yanına. Hazreti Sara annemiz vefat etmiş. Onu Şam civarında bir yere defnediyorlar. Ve kendisi artık yaşlanmıştır. Kudüs civarında Habrum denilen bir kasabaya, bir köye gelince orada onun da vadesi tamam oluyor. Bu büyük insan, o da ölümün elinden kurtulamıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi teveffeni muslimen ve elhikni salihim. Yani ya Rabbi bizi Müslüman olarak öldür ve salihler zümresine ilhak ettir. Ve İbrahim Aleyhisselam salavatullahi alen nebiyine ve aleyh hazretleri de Kudüs'ün Habrum kasabasında, ki sonradan ismi Halilur Rahman olarak değişmiştir, orada vefat ediyor, Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Kendisini Halilur Rahman mağarasına defnediyorlar ve o mağarada medfun olduğu da rivayet edilir. Hazreti İsmail Aleyhisselam Mekke civarında yaşıyor, İshak Aleyhisselam Filistin civarında ve iki kardeş de bazen birbirlerini ziyaret ediyorlar. Efendim annesi Hacer annemiz de, o da Mekke'de vefat ediyor. Bugünkü Hicri İsmail denilen Beytullah'ın hemen yanında kısacık duvarın oralarda medfun olduğu rivayet edilir. İsmail Aleyhisselam'ın da orada medfun olduğu rivayet edilir. Kabirleri nerede olursa olsun onların sevgisi bizim kalbimizdedir. Müminlerin gönlüdür onların yeri. Mekan, yer önemli değil, önemli olan onların sevgisidir. Ve aziz Müslümanlar, vakit yakın oldu. Mevzuyu özetliyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından ibret alacağımız en can alıcı nokta Kur'an-ı Kerim'de bu ayettir. اِذْ قَالَ لَهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Hayatı boyunca her merhalede bu ayetin tecelli ettiğini görüyorsunuz. Yani İbrahim Aleyhisselam devamlı Allah'a teslim olmuş ve teslim olan bir nebinin mensup olduğu dine de İslam denilmiş. Ve İslam'a mensup olan birine de Müslüman denilir. Kadın olsun erkek olsun, Müslim veya Müslime. Biz değerimizi bilelim, tabi olduğumuz şey Allah'a teslim olmaktır. Allah ne demişse kayıtsız şartsız kabul etmek, mantık yürütmemek, fikir yürütmemek ve Allah'ın dediklerini bir hakkın yerine getirmekle yükümlüyüz. Cenab-ı Hak emirlerini tamamen yerine getiren Müslümanlardan Muhammedilerden eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın birkaç özelliğini de zikredip mevzuyu bitiriyoruz. Birincisi şudur ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah oluşu, Allah'ın halili, dostu oluşu. Allah onu halil ittihaz etmişti. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı Halilullah ittihaz etti. Ve ikincisi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi sahi birisi görülmedi Efendimizin zamanına kadar. Çok misafirperverdi, çok misafirseverdi, tasadduk etmeyi çok severdi, ihsanı çok severdi. Evine bir misafir geldi mi bilmezdi ne yapsın İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim o yönünü de methediyor. Melekleri davet ettiği meseleyle. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın üçüncü bir özelliği, Kur'an'da en çok anılan peygamberlerden birisidir. Dördüncü yönü de İbrahim Aleyhisselam'ın ilk sünnet olan peygamber. 80 küsur yaşında, çok ibret alıcı bir noktadır. Allah sünnet ol emrini veriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam keskin bıçağı dahi sabredemiyor. Rabbim bana emretti, hemen oracıkta eline geçirdiği ilk cisimle sünnet oluyor. Yani bu da İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerindendir. Ve bir de mahşer gününde ilk libas giyecek nebi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Diğer bir özelliği de fıtrat üzere ölen, Muhammedi ölen bütün çocuklar ahirette İbrahim Aleyhisselam'a teslim edilir. Rıza en lillah bi inayetil